Nice hesitation. There's that tear jump from Tony Parker. He looks superb to start.
Merhaba sevgili dinleyenler, Gözyaşı Damlası'na hoş geldiniz. Ben Selçuk Saraçoğlu, Muhammed Kaya ile birlikteyiz. Dün akşam oynanan 7. maçta Warriors Kings'i mağlup etti ve 4 ikinci tur eşleşmesi de belli olmuş oldu böylece. İkinci tur serilerinin ilk maçında da Nuggets Suns'ı mağlup etti ve Suns, Durant'ın oynadığı maçlardaki ikinci mağlubiyetini almış oldu. Miami'de Butler'ın bileğinden sakatlandığı maçta Knicks'i mağlup etmeyi başardı. Muhammed hoş geldin. Bitmiş ve yeni başlayan serileri konuşalım. Senden Nuggets Suns serisi için ilk görüşlerini alalım.
Hoş bulduk Selçuk. Evet, bu seride çoğu otorite Kevin Durant ve Suns birlikteliğinden dolayı Suns'ı favori görüyordu ama Denver Nuggets hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin etkisiyle Phoenix'a şans tanımadılar. Özellikle Bubble'dan hatırladığımız Murray inanılmaz oynadı. Nikola Jokic de reboundlarda inanılmaz bir üstünlük kurarak, yani bu seride biz buradayız. Öyle rahat bir seri olmayacak. Rahat bizi geçmek istiyorsanız çok efor sarf etmeniz lazım dedi. Aaron Gordon da yani bayağı bir katkı verdi. İlk turda Devin Booker yanılmıyorsam iki maçta 40 sayı ve üzeri atarak takımını sırtlamıştı ama bu maçta biraz daha düşük sayıda kaldı kendi standartlarına adına. DeAndre Ayton savunmada çok zayıf kaldı. Chris Paul keza yine hücumda etkisiz kaldı. Bunlar üst üste koyunca 125'lik, 107'lik skorla Denver Nuggets ilk maçı aldı. Yani herkesin düşündüğünün aksine Phoenix Suns'ın işi bu seride biraz zor olacak. Ayrıca yıllardan beridir normal sezonları domine eden Denver Nuggets playoff'ta ilk defa bu kadar etkili bir giriş yaptı ilk turdan sonra. Sen neler eklemek istersin?
Yani dediğin gibi Nuggets rahat kazandı ki çok da beklenmiyordu aslında rakip takımdaki Suns'taki yetenekleri baz aldığında. Yani burada ofansif olarak müthiş bir patlama yaşadı Denver Nuggets serinin ilk maçında. Hani bunu ne kadar sürdürebilirler orası ayrı mesele. Çünkü her maç Aaron Gordon 23 atar mı? Bruce Brown 14'ar 14'ar gider mi? Keza Caldwell Pope her maç çift haneli oynar mı? Bunlar bilinmeyen sorular. Hani yine Jamal Murray, Nikola Jokic gibi isimlere güvenebilirsin ama yan parçalarının ne kadar devamlılık göstereceği bir soru işareti. Ya yani Phoenix'te de bahsettiğim gibi yani aslında o 4 oyuncu Ayton, Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul onlar da kendi standartlarının altındaydı. Yani bu da mesela ne kadar devam eder, devamlılık gösterir bu kötü performansları. O da bir soru işareti. Bence daha toparlarlar. Ama devamlılık göstereceğini düşündüğüm şey Phoenix Suns'ın bu 4 oyuncu haricindeki oyuncuları yani hiçbir şekilde katkı verecek gibi gözükmüyor. Çok yetersiz kalıyorlar. Hele ki böyle bir seri için. Yani şeylere baktığımızda, yan parçalara baktığımızda Nuggets'ın net bir avantajı olacak seri boyunca. Yani sen ne dersin mesela Phoenix Suns her şeye rağmen ikinci maçta deplasmanda kazanıp sağ avantajını eline geçirir mi?
Nixans'ın ikinci maçı kazanması için iki senaryodan birisi olması lazım. Durant ve Booker'ın 35'er sayı üzerine çıkması lazım ya da yani çok zor bir şey bench'ten katkı alması lazım. Mesela ilk maçta Suns bench'i toplasan Nuggets bench'inden Brown'un verdiği katkıyı veremedi yani. Özellikle Lakers Memphis serisinde gördüğümüz üzere bench katkısının ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük, şahit olduk. Yani mesela kenardan gelen Haçimuran'ın, Schroeder'in ne kadar katkı verdiğini, Haçimuran'ın tek başına maçı aldığını görebildik yani. Ya bu seriler özellikle bu seneki NBA playoff'unda önemli olan şeylerin başında bir hücum reboundları, iki de bench katkısı geliyor. Ya bence bu seride bench'ten ve ekstra skorerlerden katkı çıkaran takım seriyi alıp götürecektir. Bu da Denver Nuggets'ı bir an adım öne çıkarıyor bence. Ama Suns'ta işte Kevin Durant ve Devin Booker'ın şansı var. Yani onlara sahip olmalarının şansı var. Eğer bu turu alırlarsa Durant ve Booker'ın yani 40 sayılara, 35 sayılara çıkması lazım. Yoksa işleri bence zor görünüyor şu anda. ya da Nikola Jokic'in etkisiz olması lazım ki Jokic de ilk maçta 8 hücum ribaundu aldı. Ya bunları üst üste koyduğumuzda Sans'ın ikinci maçta işi biraz zor. Biraz ekstra katkıya bakıyor yani. Dün gece Curry'nin bir 50 sayılık performansı gibi performans olursa öyle alır. Yani 2-0 yapmaları pek şaşırtıcı olmaz benim adıma.
Denver Nuggets'ın yıllar yılı gelen bir çekirdeği var ve Phoenix Suns daha çok yeni bir takım. Özellikle Kevin Durant gibi bir parça eklendiğinde hani herhangi bir parça değil. Yani NBA tarihinin en iyi 15 oyuncusundan biri hakkında konuşuyoruz. Şu an ligin en iyi oyuncularından biri ve bu parçayı entegre etmek o kadar da kolay değil. Her ne kadar Kevin Durant her sisteme uyumlu bir oyuncu olsa da Denver Nuggets'ın devamlılığı Phoenix Suns'ın artık takım kimyasının oturmamasıyla henüz artık bu seride patlak verebilir. Yani Phoenix Suns çok iyi geldi ama Denver Nuggets'ın hücumları çok daha akıcı geliyor. Özellikle bahsettiğimiz bu kendi birbirleriyle oynama alışkanlıklarından dolayı. Ama Phoenix Suns'ta da mesela Devin Booker ve Kevin Durant arasında senin sıram benim sıram hücumları geçiyor gibi. Yani bu İkili arasında bölüştürme yaptığında Chris Paul da çok devre dışı kalıyor. Özellikle Chris Paul'un zaten ana özelliği topa sahip olup orkestra şefliği yapması ama Chris Paul'dan topu aldığında yani bir üçlü kat savunma yap oyuncusu değil Chris Paul. Hani bu yaşta ne kadar savunma bekleyeceğin de ayrı mesele. Ama Chris Paul'u bir konfor alanından çıkartıyorsun. DeAndre Ayton zaten ben hep söylüyordum. Yani dördüncü, üçüncü parça olmaya uygun bir adam değil. Çünkü hani diğer ana parçaların yapamadığı şeyleri elit seviyede yaparsın ve katkı verirsin eğer çok toplu oynayamadığın bir sistem içerisindeysen. Ama DeAndre Ayton ne rebound alıyor ne savunmada katkı veriyor. Yani hiçbir şekilde artı bir etkisi yok. Yani nötr kalıyor ya da zarar veriyor diye düşünüyorum. Yani özellikle maksimum kontrat alan oyuncundan katkı alamaman zaten başlı başına bir problem. Yani burada Denver Nuggets çok büyük bir patlak vermezse, sakatlık yapmazsa bu maç bu seri çok uzayacak gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Bu sanırım sen Phoenix Suns'ın rahat geçeceğini düşünüyordun ama öyle gözükmüyor gibi. Ne dersin?
Ben Phoenix Suns'ın seriyi rahat alacağını yani rahat derken 4 ya 4 alabilir diye düşünüyordum Kevin Durant gibi. Ama dedi, ya burada Nikola Jokic'i bir tarafta Nikola Jokic var ligin MVP'si geçmiş yılların bir yılda bir tarafta da DeAndre Ayton. Nikola Jokic tek başına 8 hücum ribaundu almış. Yani dediğim gibi maksimum kontrat alan DeAndre Ayton sadece toplamda 7 ribaund almış. Yani bu şekilde maç kazanamazsınız yani. Chris Paul da devre dışı kalıyor bu şekilde. Durant ve Booker'ın fazla top kullanmasından dolayı. Yan parçalar hiç katkı vermiyor. Yani sen dediğin nokta çok önemli. Yıllardan gelen bir omurgası var Denver Nuggets'ın ama Suns yeni kurulan bir takım olduğu için en kötü olumsuzlukta dağılabilir performans anlamında. İkinci maç çok kritik. Eğer ikinci maçta Phoenix Suns çok iyi oynayıp da maçı alamazsa seri erken bitebilir yani 4-1 falan Denver Nuggets'a kayabilir yani o, ekleyeceklerim bunlar son olarak.
Çok kısa şunları da söyleyeyim. Bubble'da Denver Nuggets'ın en önemli playoff performansı diyebiliriz Bubble playoff'ları için. Clippers'ta 3-1'den gelip seriyi kazanmaları gibi. Orada da Lakers'la eşleşmişlerdi ve Lakers seriyi şu şekilde çözmüştü. Jamal Murray, Nikola Jokic pick and roll'una karşın Jamal Murray'nin üstüne LeBron James'i vermişlerdi. Nikola Jokic de Anthony Davis savunuyordu. Ve her pick and roll'da adam değişiyorlardı. Jamal Murray'nin karşısına Davis geçiyordu. Nikola Jokic'i de LeBron savunuyordu. Yani burada switch edebildiğin bir pick and roll'da adamların performansını biraz aşağı çekebiliyorsun, nötrleyebiliyorsun o pick and roll'un ölümcüllüğünü ama Denver Nuggets'ta böyle bir altyapı yok, böyle bir nüve yok. Yani o ikiliye karşı koyabilecek bir oyuncu derinliğine sahip değiller. Hatta Nikola Jokic'i rahatsız etmek için Dwight Howard gibi bir faktör vardı o zaman. Burada Nikola Jokic'i rahatsız edebilecek kimse yok. Biyombo dediğimiz bench'ten gelen adam 6-8 yani 2 metre 3 santim falan. DeAndre Ayton boyu fiziği olmasına rağmen çok rahatsız edebilecek bir savunmacı değil. Yani o yüzden Denver Nuggets çok fazla açık buldu diyebilirim ilk maçtan Phoenix Suns adına. Phoenix Suns eğer savunma yapabilirse seriye döner ama bu şekilde hücum kadrosuna karşı hücumla kazanmak isterlerse biraz zor işleri diye düşünüyorum. Ekleyeceğin var mıydı bu
Evet.
seriyle ilgili?
Yani son olarak şu düzeltmeyi yapayım. Yani şu performans ışığında Sans'ın işi zor ama eğer Sans stratejini değiştirip yeni çözümler üretirse Kevin Durant, Chris Paul, DeAndre Ayton özelinde seri çevirebilir. Yani bu pek imkansız değil. 3-1'den dönen seriler, 2-0'dan dönen seriler var. Ama bu şekilde devam ederlerse işi zor diyorum. Yani bunu eklemek istedim.
Tabii zaten bir maçtan hiçbir şey belli olmaz. Zaten ikinci maç aldıklarında direktmen artıya geçmiş oluyorsun sağ avantajını aldığın için. O yüzden birinci maçlar öyle yani inanılmaz önemli maçlar değil. O zaman bir diğer ilk maça da geçebiliriz. Dün akşam Miami Heat, Jalen Brunson'la New York Knicks'i mağlup etti ilk maçta. O maçta da Jimmy Butler son çeyrekte bileğini burktu ve yani ağır bir ağrıyla devam etti maça. Kornerde durdu. İşte normal bir rol oyuncusu gibi biraz bekledi ancak yani çok da bir etkili olamadı. Kyle Lowry maçı kapattı. Onun iyi bir performansı vardı. Yani sen ne eklersin bu seriyle ilgili? Miami Heat Bucks'ı devirdikten sonra New York'u da ilk maçta mağlup ederek sağ avantajını aldı eline.
Evet. Beklentiler diğer serinin aksine bu seri beklenildiği gibi başladı. Yani Jimmy Butler ilk 3 çeyrekte özellikle 3. çeyrekte ağırlığını koyarak ibreyi Miami Heat'e çevirdi. New York bazı özellikle maçın sonlarına doğru hücumda acayip tıkandı. Jimmy Butler sakatlanmasına rağmen sakat sakat oynadı. Pek bir şey üretemediler. Kyle Lowry burada devreye girdi dediğin gibi. Kyle Lowry devreye girince Miami Heat maçı kopardı. Ya bu seride özellikle Jimmy Butler'ın sağlığının ne durumda olacağı çok önemli. Eğer sakatlığını yükselir de diğer maçlarda oynayamazsa New York'un şansı olabilir ama bence bu seriyi Miami Heat götürebilir diyorum.
New York'ta da Randle oynamadı bu arada ilk maçta. Geçtiğimiz seride onun da sakatlığını yükseltmişti. Yani hem New York'ta hem Miami'de sakatlar var. New York'ta Randle, Miami'de Tyler Hero yok. Jimmy Butler'ın durumu belirsiz şimdilik. Yani burada ayakta kalan takım avantajlı olacak gibi sakatlıklar anlamında. Jalen Brunson yine iyi bir maç çıkardı diyebiliriz. R.J. Barrett 26 sayı attı. Olaran performans sergiledi rebound asist olarak da. Yani ondan bir Julius Randle'ın yokluğunda büyük bir performans bekliyorlar. Özellikle seri genelinde Julius Randle maç kaçırmaya devam edecekse R.J. Barrett'ın skor anlamında bir yük çekmesi, yük alması New York adına çok önemli bir faktör olacaktır. Yani Miami Heat'te de baktığımız zaman Tyler Hero olmayınca Jimmy Butler haricinde eline bakışan çok adam kalmadı. Kyle Lowry ekstra bir performans sergiledi ama ne kadar devam edebilir bilmiyoruz. Hani playofflarda tecrübesi olan bir oyuncu, şampiyon olmuş bir oyuncu ama Kyle Lowry'nin son 2 yılında performansları malum gösterdiği performanslar. Hala yani Kevin Love'a bakan bir Miami Heat var. İlk 5 başlıyor. Yani iyi de oynadı denebilir. Hani outlet pasları falan yine gündem oldu. Klasik Kevin Love'ın imza hareketi ama çok yavaş hareket ediyor. Yani serinin genelinde Kevin Love'un üzerine edilen hücumlarda Miami Heat'in başı ağrır gibi de geliyor. Yani bu seri sence uzar mı? Bir önceki seri New York Knicks serisi ve Miami Heat'in serisi 5'er maçta bitmişti. Bu seri uzun bir seri olur mu sence?
Bu serinin uzayıp uzamayacağı dediğin gibi Jimmy Butler'ın sağlıklı kalıp kalamayacağına bağlı. Eğer Jimmy Butler sağlıklı bir şekilde dönerse, playoff Butler modunda devam ederse Miami Heat maksimum seriyi 4-1 ile bitirecektir. Aksi takdirde Butler'ın oynamadığı senaryoda 6. ya da 7. maç görebilir. Tabii diğer tarafta Julius Randle'ın gelmesi lazım. Yoksa şu anki senaryoda Miami rahat geçebilir. Jimmy Butler'a bu maçta Vincent baya bir destek oldu. 5-3'lük sokarak kritik anlarda takımını rahatlattı. Diğer tarafta RJ Barrett ve Jalen Brunson'ın performansı ne kadar geçecek göreceğiz. Yani Jimmy Butler olmasa senaryo değişebilir ama Jimmy Butler'ın olduğu senaryoda 5 maçta bitirebilir Miami. Zaten ilk maçtan da sağ avantajını kaptı. Yani diğer maçta yenilse bile evine avantajlı gidecek. Zaten 2-0'la giderse 4-0'la bitirir bence.
İkinci maçta Jimmy Butler'ı oynatmama da bir seçenekler arasında diye düşünüyorum. Hani sakatlığının durumuna göre. Yani sağ avantajını aldıkları için ikinci maçta New York'ta oynanacak ikinci maçta Jimmy Butler'ı dinlendirebilirler. Daha iyi bir sakatlık konumunda olması için Miami'nin evine döndüğü karşılaşmalarda bu da seçenekler arasında. Yani bu seri için ekleyecek bir şeyin yoksa dilersen Miami Heat'ten birinci tura dönelim. Miami ve Milwaukee Bucks serisinde biraz konuşalım.
Evet olur.
Yani kimsenin beklemediği bir sonuçla karşılaştık bu seride. 4-1'lik ezici bir üstünlükle Miami Heat yakın geçse de maçlar ezici bir skor var burada seri skoru. 4-1 ile şampiyonluğun favorilerinden olan ligin en iyi rekoruna sahip, ligin en iyi oyuncusuna sahip Milwaukee Bucks'ı devirmeyi başardılar. Neler dersin bu seriyle ilgili görüşlerini alalım.
Bu serinin kırılma noktası sen de tahmin edebileceğin gibi ilk maç oldu. İlk maçta yani Giannis Antetokounmpo'nun sakatlanmasıyla birlikte ilk maçı Miami çalınca saha avantajını da eline geçirdi. Daha sonra Jimmy Butler Kaan Kural'ın dediği gibi her maçta 40 atacak ki Miami seriyi geçsin, Bucks'ı elesin ki inanılmaz performanslar sergiledi. Geri dönüşler sergiledi Jimmy Butler. 56 attı, 40 artı attı. Yani bu şey yani Jimmy Butler inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Ya Giannis Antetokounmpo daha sonra döndü ama performansı etkili olmadı. Özellikle 3. maç mıydı, 4. maç mıydı hatırlayamadım. Ya da son maçta olabilir. İnanılmaz serbest atış kaçırdı. Bunun da etkisi oldu. Ya bunlar ya bu seri sakatlıklar belirledi biraz. Giannis Antetokounmpo ilk maçta sağlıklı kalsaydı ilk maç eğer Bucks alsaydı böyle de olmayabilirdi ama kafaya koymuş bir Butler'ın karşısında duramadı yani Milwaukee Bucks. Bu da Milwaukee Bucks'a eksi yazar. Yani herkesin şampiyonluk favorisi olan bir takım. 8. sıradaki bir takım her ne olursa olsun 4-1 ile seri vermemeli yani. Çok olağan dışı bir şey. Her zaman karşılaşmayız böyle. Sen ne dersin?
Ya bir de Milwaukee Bucks'ın çok bahaneye sığınabileceğini düşünmüyorum. Hani Giannis ilk maçta sakatlandı tamam. Sonraki iki maçı kaçırdı tamam. Ama adam geri döndü. Ve yani rakibin zaten Tyler Hero'nun sakatlığıyla boğuşuyor. Ve üretecek tek bir adamları var. O da Jimmy Butler. Yani her şeye rağmen Giannis'in sakatlığına rağmen yani başa baş geçebilecek bir seriydi. Onun üzerine Giannis döndü. Ve Giannis döndükten sonra ve kaybettiniz yani o kadar darmadağın oldu ki Milwaukee Bucks. Yani o kadar açıklanamayacak performans değildi yani. Mike Budenholzer zaten kovuldu diyebiliriz. Yani onun almadığı molalar, yapmadığı değişiklikler, hamleler derken o kadar birikti ki her şey. Yani basın toplantısında yani Giannis Antetokounmpo da dile getirdi. İşte hiç değişiklik yapmadık. Jimmy Butler'ı daha çok savunabilirdim falan. Yani o da biraz koçu topa tuttu üstü kapalı olarak ama burada yani ise eleştirilecek nokta da yani Jimmy Butler'ı sen savunmak istiyorsan savunursun. Sahada olan adam sensin. Koça bu kadar bağlı kalmana gerek yok. Yani bu NBA tarihinde Giannis seviyesindeki süperstarların koçlarına karşı çıkarak maç kazandırdıkları çok fazla görülmüştür. Jimmy Butler da mesela bu seride Eric Spoelstra'nın son topta çizdiği oyuna karşı gelerek o aleyüp pasıyla tamamladığı son saniyede eşitliği sağladığı basket Jimmy Butler'ın oyun benim üzerime çizilecek demesi üzerine çizilmiştir. 2015'te Cleveland Chicago Bulls serisinde David Blatt oyunu başkasına çizdiğinde LeBron James oyunu silip atıp hayır topu bana vereceksiniz deyip sayıyı bulmasıyla uzamıştır seri ve uzatmalarda da Cleveland kazanmıştır. 2-2 yapmıştır o maçı. Şu an pardon, game winner'dı o sanırım. Yani öyle süperstarların koçlarına bu kadar bağlı kalmaması lazım. Yannis'in de bu bahaneye sığınmaması lazım. Yani şunu da bahsedeyim. Miami'ye biraz konuyu çekecek olursak, 2020 finaline yükselmesi Miami'nin beklenmedikti. O finale yükseldikleri zaman da Milwaukee Bucks'ı elemişlerdi. Yannis'i kitleyip elemişlerdi. Yani geçen sene NBA finallerinden bir Jimmy Butler şutu uzaklıkta olmaları 7. maçta. Yani bu da beklenmedik bir şeydi. Yani her şeye rağmen bu sezon Milwaukee Bucks'ı elemeleri, hele ki bu şekilde elemeleri beklenmedikti. Yani Mehmet Demirkol'un o efsane yorumu var ya, işte bu ülke değişir 3 tane kafayı takmış adama bakar diye. Yani Jimmy Butler bu kafayı takmış adam tanımına çok uyan bir oyuncu. Yani bu 3 adam içerisinde Eric Spoelstra'yı da saymak lazım. Yani müthiş bir koçluk performansı sergiledi. Geçtiğimiz yıllarda da hep böyleydi. Belki de ligin en iyi koç konumunda şu an. Yani o üçüncü kafayı takmış adam da bulunabilirse Miami belki önümüzdeki sezon çok daha iddialı bir konumda olur. Yani burada da Jimmy Butler'a ayrı bir parantez açmak gerekir. Yani çok büyük oyuncu ama çok çok çok da büyük bir yüreği var. Yani sen neler eklersin bu seri genelinde ve yani Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler gibi ana faktörler üzerine?
Herkes tabii Miami Heat'in playoff performansının ne denli önemli oldu yani. Playoff'ta nasıl konsantre olduklarını biliyorlardı ama böyle bir performans ortaya koyacaklarını bence kimse beklemiyordu. Bence Milwaukee Bucks da beklemeyip biraz küçümsediler Miami Heat'i. Küçümseyeleriz de küçümsediklerinde de tokatı yediler bence. Yani özellikle dediğim gibi Butler'ı normal sezonunda 40 artı 40 sayı ve üzeri hiç maç yokken playoff tarihi, kendi playoff tarihinde 8 tane 40'a sayı ve üzeri maç var yani. Playoff'ta inanılmaz bir canavara dönüşüyor. Şu an playoff özelinde Curry ile birlikte NBA'nin en iyi oyuncusu playoff'ları baz aldığımızda. Milwaukee Bucks da bence kendi içinde sorunlarını halledemediği için bu şekilde bitirdi seri. Yannis Antetokounmpo, Middleton, Brook Lopez, Jrue Holiday'e sahip olmasına rağmen bu seriyi kapatabilirdi. İşin bu noktaya gelmemesi gerekiyordu. Yani dediğin gibi saha içinde çözüm üretebilirdi. Mesela yeri geliyor takım sıkışıyor. LeBron James saha içinde bir çözüm üretiyor. Momentumu kendi üzerlerine alıyorlar. Mesela en son uzatmaya giden Memphis maçında LeBron çok kötüydü ama baktı maç gidiyor. İnisiyatifi eline aldı. Maçı uzatmaya götürdü. Uzatmada da maçı kapattı. Yani Giannis Antetokounmpo'nun hiçbir şey yapamadığını gördük. 38 sayı attı maçlar olsa da. Yani baya sıkıntı. Bir de medyada bir haber çıktı. Budenholzer'ın kardeşi vefat etmiş galiba. O da etkilemiş olabilir. Ne kadar doğru bilemiyorum. Yani Miami Heat serisi Budenholzer'ın son serisi olmuştur bence. Yani Milwaukee Bucks'ta Brook Lopez, Middleton galiba bu sezon ayrılabilir. Serbest oyuncu konumuna geldi. Kendi içlerinde sorunları var. Onları halletmeleri lazım. Kimse beklemiyordu böyle bir seri. Ama Miami Heat de bence burada Butler'ın sağlıklı kaldığı konuda NBA finali bile yapabilir. Yani çok değişik şeyler bekliyor bizi. Yani bunları eklemek isterim.
Ya bir de şu var. Yani Giannis Antetokounmpo'nun o pozisyonunu hatırlarsın. İşte kendisine faul yapılmaması için o kadar çabuk çıkardı ki topu elinden. Top kaybı oluyordu neredeyse. Yani her ne kadar doğru bir stratejik hamle olsa da Giannis'in serbest atışı o vakitte kullanmaması ve Chris Middleton'a vermesi, daha iyi bir serbest atış alan atama topu vermesi, iyi bir basketbol oyunu olsa da yani bu kadar korkuyla o topu vermesi çok kötü bir görüntü. Hele ki Giannis gibi bir oyuncu için. Yani iki kere MVP olmuş, bir kere şampiyon olmuş. Ligin en iyi oyuncusu olarak adlandırılan kişinin böyle bir görüntü vermesi kafa yapısı olarak da ne durumda olduğunu gösteriyor. Yani inanılmaz bir korkak bir görüntü verdi orada. Yani onun haricinde bahsettiğin Milwaukee Bucks'ın kontratı biten oyuncuları var. İşte Jay Crowder zaten gelmişti, hiçbir şey yapmadı, oynamadı, etmedi. Onun kontratı bitiyor. Brook Lopez'in kontratı bitiyor. Chris Middleton eğer oyuncu opsiyonunu kabul etmezse serbest kalacak. Jrue Holiday'in bu sezondan sonra bir yıllık kontratı var ve bir senelik oyuncu opsiyonu var. Yani burada zaten Milwaukee Bucks'ın bir yapılanmaya girmesi gerekiyordu ama çok da erken oldu diyebiliriz onlar için. Yani şimdi Giannis Antetokounmpo'nun da hani sözleşme uzatma ihtimali var. Yani sözleşme uzatmak için uygun bir pozisyona geldi ama sözleşmeyi imzalayacak mı? O da bir soru işareti. Şu an 2 yıllık kontratı ve bir senelik oyuncu opsiyonu var. Ve Giannis'e tabii ki de gidip maksimum kontratı masaya koyacaklar ama Giannis Antetokounmpo yok ben imzalamıyorum yeni sözleşme dediği an haberlerde patlak vermeye başlayacak. Yani işte sözleşmeyi imzalamadı ayrılıyor mu diye dedikodular da başlayacak. Yani Milwaukee Bucks'ın belki de bu mağlubiyetle, bu perişan olmayla bir sonunu izlemiş olabiliriz. Yani şu an önümüzdeki sezon takım dağıtmayacak olsalar da Milwaukee Bucks'ın artık sonunun başlangıcı olabilir bu seri. Sen ne düşünüyorsun? Milwaukee Bucks dağılır mı? Toparlarlar mı? Yeni bir yapılanmaya girerler mi? Yanis etrafında yoksa Yanis ayrılmak ister mi?
Yannis'in pek ayrılacağını düşünmüyorum ama yeni bir yapılanmaya gidecekleri aşikar bence. Yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Bu yapılanma nasıl olur, nasıl parçalar eklerler pek bilinmez bu yönetim bileceği bir şey. Büyük ihtimalle Budenholzer gidecek dediğin gibi. O gelecek koçun ve ekibin de inisiyatifine bağlı. Yani kimler gelecek, kimler gidecek. Brook Lopez ya da Middleton kalacak mı, Jrue Holiday kalacak mı? Kimler takas edilecek? Yani hareketli bir yaz bekliyor bence Milwaukee Bucks'ı. Ya bence Giannis kalır, onun etrafına bir takım kurulur diye düşünüyorum. Ki gelecek sezon iddialı olabilsinler. Bu sene lig lideri olmalarına rağmen ilk turda gitmeleri tam bir fiyasko yani. NBA'de pek rastlanan bir şey değil, ender olan bir durum. Bu sonuçlar ışığında bence hareketli bir dönem bekliyor belki baksın.
O zaman başka bir ekleyeceğim bir şey yoksa bu seriyle ilgili, geçtiğimiz seriyle ilgili bir önceki geçtiğimiz seriye de geçelim istersen. Cleveland New York serisi.
Olur.
Yani burada yine beklenmedik bir sonuçla karşılaştık. Yani iki beklenmedik ne vardı diye sorarsan zaten Miami Heat'in ve New York Knicks'in 4-1'lik galibiyetleri diyebiliriz burada. Yani
Evet.
sen neler eklersin bu seriyle ilgili, özellikle Cleveland'ın bu kadar çözüm üretememesi, bu kadar New York'a karşı kırılması hakkında neler düşünüyorsun?
Ya New York bence bu seri geçmesi sürpriz değil ama bu kadar rahat geçmesi sürpriz. Özellikle savunmada inanılmaz Cleveland'ı kilitlediler ki şu anda playofflarda savunma reytingi en yüksek takım New York. Ya Mitchell Robinson olsun, Julius Randle olsun yani kilitlediler karşıyı. Uzunlardan pek bir verim elde edemedi Cleveland. Serinin son maçı mıydı? Hangi maçı? Tam hatırlayamadım. Donovan Mitchell çok etkisiz kaldı. Bir maç çalabilirler sadece. O da kendi sahalarında. O maçta da Mitchell'ın pek etkisi yoktu. Yani New York adına inanılmaz olumlu bir durum bu ama Cleveland'ın kimse Cleveland'dan o performansı beklemiyordu. Yani biraz ilk playoff serüvenlerine veriyorum. Ben tecrübesizliklerine veriyorum. Bir Donovan Mitchell daha önce playoff yapmıştı bu isimler arasında. Kalan genç oyuncuların ilk playoff'u. Jared Allen ya da Chris Levert yapmıştı daha önce playoff ama baya sıkıntı. Cedi Osman da tabii playoff'da oynamıştı. Bunlar ışığında Cleveland'ın yani baya sıkıştığını gördük. New York'un da bu performansını sürdürebilir mi? Göreceğiz biraz zor ama Cleveland böyle olmamalıydı diyorum. Sen ne dersin?
Jared Allen da çok enteresan bir açıklama yaptı. Yani hiçbir NBA oyuncusundan beklemediğim bir açıklamadır. Yani doğru olsa da dediği, yani bunu duymak biraz şaşırtıcı oldu. Yani tam olarak birebir almıyorum şu an aklımdan söylüyorum cümlesini. İşte spot ışıkları umduğumuzdan daha aydınlıktı gibi bunun minvalinde daha böyle bir açıklama yaptı yani. Hazır olmadıklarını açık apaçık bir şekilde belli etmiş oldu. Kendi de beklemediği kadar artık playoff baskısı altında olduğunu dile getirdi. Burada şuna parantez açmak istiyorum ben. Brunson ve Donovan Mitchell 2 senedir playofflarda karşı karşıya geliyor. Mitchell geçen sene Utah'tayken Brunson da Dallas'taydı. 2 senedir karşı karşıya gelmiş bulunuyorlar. Yani Brunson 2 senedir Donovan Mitchell domine ediyor. Garland Mobley gibi isimler tecrübesiz oldukları için bir nebze anlaşılabilir olsa da yani Spider Mitchell bu performans için hiçbir bahanesi yok. 2 senedir aynı adamla karşılaşıyor ve aynı adam artık o kadar domine ediyor ki kelimelerle tarif edilmeyecek bir noktalığa geldi. Her üstüne gittiğinde sayı buluyor. Yani geçen sene Doncic'in olmadığı zamanlarda bile tek başına domine etti, maç aldı Utah Jazz karşısında. Mitchell'da yani bunun için hiçbir bahanesi yok. Yani Spider-Man'in de New York'ta başının belaya girmesi ilk olmadı. Spider Mitchell'ın rakibi Spider-Man olduğu için buradan da bir şey yapmış bulundum. Gönderme yapmış bulundum. Artık Spider-Man, Spider Mitchell New York'a pek hoş gelmeyecek bir dahaki sefere diyorum. Sen neler eklersin bu seriyle ilgili?
Yani Cleveland'ın genç çekirdeği adına kötü bir tecrübe oldu ama buradan ders çıkaracaklardır. Yani duvara tosladılar. Bunlar koç ve takım adına, tanımın için adına eksi yazar bu. Daha farklı çözümler üretebilirlerdi. Ama üretemediler. Diğer tarafta Jalen Brunson, R.J. Barrett çözüm üretip savunmada çok sağlam kaldılar. Mitchell Robinson blok performansı olsun, rebound performansı olsun, diğer uzunlara üstünlük kurdu beklenmedik şekilde. Bunları üst üste koyunca bu seri bu hale geldi. Cedi Osman da birkaç maç katkı vermeye çalıştı ama olmadı. Yani Cleveland'ın ayakları birbirine dolandı ama gelecek sezonlarda toparlayacaklar diye düşünüyorum. New York adına da güzel bir seri oldu bence. Savunmada çok sağlam durdular yani. Bekleyeceklerim bunlar.
Yani bu seride de neler yapacaklar merak konusu. Miami New York serisinden bahsetmiştik. Yani o
Evet.
zaman kısa kısa yani Philadelphia Brooklyn'e eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Daha önce de konuşmuştuk ama yani çok
Ben
da pek bir draması olan bir seri değildi. Çok belli bir seriydi. 4-0'la da kapandı gitti. Yani
evet yani hiç
istersen
takip edemedim.
evet yani zaten takip edilesi bir şey de yoktu. Joel Embiid sakatlandı etti ama son maçta yine süpürmeyi başardılar Brooklyn'i. Yani çok da inanılmaz bir şey olmadı seride. Boston Atlanta'yı 4-2 ile eledi. Yani burada Atlanta'nın 2 maç kazanması biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Özellikle son maçta da Boston zor kapattı seriyi. Bu seriyle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya bu da biraz Koç Mazula biraz hamlığını yüzünden atmıştır diye düşünüyorum bu seride. Yoksa Udoka olsaydı bu seri 4-0 bitebilirdi diye düşünüyorum. Biraz farazi konuştum ama 3-1 3-1'den 3-2 oldu. 3-3 bile olabilirdi. Son 3-4 dakikayı biraz mantıklı oynayabilseydi Atlanta 3 kere üstte topu oyuna sokamadılar. Son topta da top kaybı yapınca maçı kapattı Boston. Ya Boston'ın kadrosu çok iyi ama koç biraz bende soru işareti uyandırdı. Yani bunları ekleyebilirim bu seri adına. Trae Young son 2-3 maçta karakter ortaya koydu ama yetmedi. Böyle.
Yani Boston'ın çok büyük bir yetenek havuzu avantajı var Atlanta'ya karşı ve bu serinin 4-2 olması da çok sürpriz açıkçası. Yani koç yetersiz bir performans gösterdi ama sahada da çok büyük oyuncular var. Yani özellikle hem star olarak hem de rol oyuncuları olarak büyük oyuncuları var Boston'ın. Yani bu seriyi neredeyse 3-3'e getirebilecek bir performans sergilemeler de önümüzdeki seriler için çok büyük bir soru işareti getiriyor beraberinde. Yani Boston Celtics ne kadar güvenilir artık bunu da konuşmak lazım gibi. Çünkü geçtiğimiz sezonda mesela Miami'ye karşı çok büyük bir yıkımla karşılaşmak üzerelerdi. O Jimmy Butler'ın son saniyede kaçırdığı, son hücumda kaçırdığı bir üçlük vardı. Yani orada 10 sayıdan falan maç veriyorlardı neredeyse. ve NBA finalleri biletini kendi elleriyle Jimmy Butler'a teslim edeceklerdi eğer o şut girseydi. Yani bu seride de yine çok kötü sinyaller aldım kendi adıma. Önümüzdeki seri Philadelphia'yla, istersen oraya geçelim şimdilik. Philadelphia Boston serisine. Joel Embiid yok ve geri dönebilecek gibi de durmuyor ilk iki maç için. Sen neler düşünüyorsun bu seriyle ilgili?
Ya, Philadelphia her ne kadar Brooklyn'i süpürse de, Boston her ne kadar zorlansa da Joel Embiid'in olmadığı denklemde ben Philadelphia'nın ya hiç şans tanımıyorum. Biraz iddialı bir söylem oldu ama eğer Joel Embiid dönerse Philadelphia bir adım önde olur. Yani Boston'ın şu ilk tur performansı adına söyleyeyim, yoksa Boston şampiyonluk favorilerinden. Ama eğer Joel Embiid dönmezse yani James Harden önderliğindeki Philadelphia nereye kadar sürdürebilir bu seriyi? 4 maç kazanabilirler mi Boston'a karşı? Ya, soru işareti bence, yani çok zor görünüyor. Ama Joel Embiid dönmezse işleri bence çok zor, Boston alıp götürür diye düşünüyorum. Yoksa işleri zor. Umarım ki döner yani Joel Embiid. Yani MVP olduğu sezonda playoff'ları sakatlıklar yüzünden kaçırması sıkıntı. Yani Tobias Harris, Maxi, Joel Embiid Harden üçlüsü neler yapar, neler yapamaz bilemiyorum. Yani umarım döner Joel Embiid, yoksa yazık olacak bu MVP sezonuna. Boston'da da Jason Tatum, Jaylen Brown'un aklı başına gelmiştir herhalde ilk turdan sonra. Yoksa Philadelphia'yı rahat geçecekler eğer Joel Embiid olmasa. Joel Embiid de olursa seri uzar diye düşünüyorum. 6. 7. maçları görebiliriz. Aksi takdirde Boston alacaktır. Sen ne dersin?
Philadelphia Boston serisi için açıkçası bu Embiid olayından sonra çok hevesim kırıldı. Yani her sene her sene Embiid'in bir sakatlıkla, bir ne bileyim kırıkla, çıkıkla, incik boncuk her şeyle sürekli bir heves kırıcı olay oluyor. Yani her sene bir Philadelphia için ümitleniyorsun. Yani ben de kişisel olarak Embiid'i seven tayfadanım diyebilirim. Her ne kadar izlemesi zor olsa da sürekli faul aldığı için maç duruyor ediyor. Özellikle Harden'la beraber, ikisinin beraber olduğunda çok fazla faul alıyorlar, oyun duruyor. Yani, seyirci zevki açısından inanılmaz zevkli maçlar geçmiyor ama kişisel olarak sevdiğim bir oyuncudur. Ama her sene her sene sakatlıklar yani cidden yani bir heves bırakmıyor açıkçası. Yani bu seride de Boston karşısında Embiid'in maç kaçırma lüksü yoktu. Eğer konferans finaline çıkmak istiyorlarsa şu durumda minimum ilk iki maçı kaçıracaksa eğer zaten Boston fişi çekecektir diye düşünüyorum. Eklemek istediğin bir şey var mıydı?
Evet, katılıyorum yani bu konuda. Embiid çok sık sakatlanıyor. Sakatlığı da böyle zamanlara denk gelince can sıkıcı olabiliyor. Embiid dönmediği sürece yani pek bir izlenimsi bir seri olmayacaktır. Boston rahat alacaktır. Umarım Embiid düşündüğümüzden daha iyi durumdadır ve döner ve bizi çekişmeli bir seri bekler. Yoksa normal sıradan bir seri olarak NBA tarihine geçer. Bunları ekleyebilirim.
Aynen öyle. O zaman dün oynanan 7. maçtan da biraz bahsedelim. Golden State Sacramento'yu devirdi. Yani 7. maçta rahat bir galibiyet aldılar. 7. maçların ağırlığını hiç tatmamış bir takım vardı karşılarında. Sacramento Kings biraz şaşkın oldu diyebiliriz bu 7. maçla karşılaştıklarında. Tecrübeli Golden State Warriors. Bu anları yaşamış, tecrübe etmiş Warriors ağırlığı koydu. Yani Curry ilk devrede maçta tuttu Golden State Warriors'ı. Üçüncü çeyrekte de, ikinci yarıda da Klay Thompson'un da biraz devreye girmesiyle, Curry'nin iyice insanlıktan çıkmasıyla seriyi kapattılar ve Los Angeles Lakers'ın rakibi oldular. Sen ne dersin bu 7. maçla ilgili ve seri geneliyle ilgili, Golden State Warriors'ın 7. maçta kazanmasıyla ilgili?
7. maç özelinden konuşmaya başlarsam eğer, yani sıra dışı bir 7. maç oldu. Çünkü 7. maçta 50 sayı attı. İlk yarı maç bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Aslında Sacramento ipleri eline alabilirdi ama her sıkıştığında Golden State gerek üçlüklerle olsun, gerek pick and roll'lerle olsun, gerek içeriye drive'larıyla olsun çözüm üretebildi ve takımını ayakta tuttu. Bu çok önemliydi. Özellikle üçüncü çeyreğin sonlarına ve son çeyreğe doğru Sacramento'nun oyuncuların hem ayakları hem elleri titremeye başladı. Yani şey çok etkisiz kaldı. Sabonis çok etkisiz kaldı. Sabonis orta mesafede bomboş, yani sırtını potaya dönüyor. Bir insan yüzünü potaya döner, bir adım atar, şut dener. Arada şut denedi ama hiçbir şey yapmadı yani. Öbür tarafta Kevin Looney 22 ya da 23 rebound aldı. İnanılmaz bir rakam bu yani. 7. maç özelinde ya Draymond Green yine Curry'yi besledi, Klay Thompson'ı besledi. Her ne Klay Thompson özellikle 3. çeyreğin sonunda 3 artı 1'lik bir oyunu vardı. Bence o orada maç Golden State'e gitti yani orada. Sacramento'lar ümitsizliğe kapıldı bence. Yani 7. maçlarda bazı takımlar 70-80 sayı zor bulurken Curry 50 sayı attı ve inanılmaz yani katil modunu açmıştı ve inanılmaz hırslıydı. Ben Curry'yi çok az öyle hırslı gördüm son zamanlarda. Yani bu beni de biraz korkuttu bir Lakers taraftarı olarak. Yani inanılmaz bir maçtı ama yani Sacramento buraya kadar çok iyi geldi ama bu maçta çözüm üretememeleri hayal kırıklığıydı. Özellikle Sabonis, yani Sabonis'in etkisiz olması çok etkiledi onları. De'Aaron Fox da bir yere kadar taştı yani takım ama yetmedi. Sen ne dersin?
Yani bu arada katılıyorum Sabonis'in çok kötü olduğuna. Yani bu kadar kötü olmasına rağmen dün en iyi istatistik yapan Sacramento Kings oyuncusu da Sabonis'ti. Bu da aradaki 20 sayılık farkı çok net açıklıyor. Yani Sabonis'in aslında normal sezonda rebound lideri olması artık Sacramento Kings için bu seride bir madendi. Yani özellikle Golden State'in iyi bir rebound takımı olmamasından faydalanması gerekirken Sabonis sindi ve Kevin Looney, Dennis Rodman, Wilt Chamberlain falan oldu yani rebound ala ala. Adam 20 sayıyı aştı. 3. maç mı oldu seride? Öyle bir istatistik görmüştüm. 20 reboundu aştı. Yani tek başına 21 rebound alması ve bunu düzenli olarak yapması seride Sabonis'e yazar. Yani direktman Sabonis'e yazar. Yani burada De'Aaron Fox sakatlandıktan sonra verimi düştü. Gayet normal. Şut elini sakatladı. Yani ama yani Sabonis'in hiçbir bahanesi yoktu böyle kötü bir performans sergilemeye, bu kadar etkisiz kalmaya. Yani Curry için de zaten diyecek bir şey yok. Adam 50 sayı attı ve maçı tamamen kendi aldı yani. Hem maçı kendi tuttu Golden State Warriors adına. Fark açılabilirdi. Tek başına savaştı. Tek başına cevap verdi. Ondan sonra takım arkadaşlarının da biraz kıpırdanmasıyla yani kendi oyunun üstüne koydu ve 50 ile bitirdi maçı. Yani gerçekten inanılmaz bir performanstı. İlk tur serilerinden en çok keyif aldığınız seri olabilir bu. 7 maça giden seri. Curry'nin de böyle bir performansla bitirmesi gerçekten iyi bir final oldu. Her ne kadar fark 20 sayı olsa da. Sen neler eklersin bu seriyle ilgili daha fazla?
Ya seri özellikle ilk 5 maç özelinde inanılmaz hızlı oynanan bir seriydi ve hücum reytingi en yüksek olan seriydi yanılmıyorsam düzelt beni. Yani ve bundan etkisi Steve Kerr ve Mike Brown'un çok etkisi vardı çünkü eski ekip arkadaş, hatta bir ara bir espri döndü aralarında, hey Mike sen artık bizim setlerimizi bilmiyorsun, tüm setleri değiştirdik. O da bizim asistanlar tüm setleri bildiğimi iddia ediyor, ben bilmiyorum falan dedi. Ya da güzel bir enstantaneydi, kameralara yansıdı. İnanılmaz hızlı oynuyor Golden State. Ya yeni kurulan bir takım olmasına rağmen Sabonis, De'Aaron Fox, Harrison Barnes gibi oyuncular olmasına rağmen Sacramento'da inanılmaz hızlı oynuyordu. Top bir o yarı sahada bir bu yarı sahada maçlar izledik. 120 sayılara giden maçlar izledik iki takımın da. Diğer serilerde 90, 80, 100'ü bulan seriler vardı. İnanılmaz yani. Oyun zevki üst düzeydeydi. Bir tarafta Curry, bir tarafta De'Aaron Fox'un düelloları vardı. Ki daha önceki yayınlarda seninle konuştuğumuzda sen ikimiz de şeyden bahsetmiştik. Golden State'in normal sezonda saha avantajı olmaması bir sıkıntı yaratabilir. Deplasmanda maç kazanamadık. Hatta şöyle bir konuşma geçmişti. 2-0 olursa, 2-2 yaparsa seri farklı noktaya gider. Çünkü Golden State bunu playoff'ta kırabilir değil ve dediğimiz gibi oldu. Hatta 7. maça gitti. Yani inanılmaz bir oyun akışkanlığı vardı. Üçlüklerin çok mesele yani geçen bir istatistik gördüm. 5. maç toplamında Curry ve Klay Thompson 44 üçlük atmış. Yani öbür seriye bakıyorum Lakers'a. Lakers'ın toplamda o kadar üçlü yok galiba. İnanılmaz bir seriydi. Ya çok zevk aldığım bir seriydi yani. Sen de aynı zevk almışsındır herhalde.
Yani o bahsettiğimiz deplasman mevzusunda Golden State Warriors artık kırmış oldu. Yani son iki maçlarını deplasmanda kazandılar. Burada bir de şuna parantez açmak lazım. Steve Kerr yani Golden State Warriors'la başladı baş antrenörlük kariyerine ve Batı Konferansı'nda çıktığı 19 serinin 19'unu da kazandı. Steve Kerr henüz Batı'ya karşı hiçbir mağlubiyeti yok. Yani playoff'u kaçırdığı 2 yıl oldu. Ama Batı'ya karşı 19'a 0 olması da çok enteresan bir istatistik. Yani burada şunu da diyebiliriz. Batı'ya karşı kaybetmemiş Steve Kerr yoktur. Batı'da LeBron James'le oynamamış bir Steve Kerr vardır da olabilir. Şimdi finallerden azılı rakiplere eski düşmanı LeBron James'le ikinci turda karşılaşacaklar. Yani bu seriye de yavaştan girmek istersin diye düşünüyorum. Neler dersin? Lakers Warriors karşılaşmasıyla ilgili Steph Curry, LeBron James, Golden State Warriors'ın karşısında LeBron James son bir şarkı. Artık güzel bir seri bekliyor diye düşünüyorum bizi. Neler eklersin?
Ya bence bu NBA tarihinin en çok izlenen ikinci tur serisi olacaktır. Ya belki de son karşılaşmaları daha önce hep finallerde karşılaştı LeBron ve Golden, bir tarafta LeBron diyorum, bir tarafta Golden State diyorum çünkü. Ya inanılmaz bir eşleşme olacaktır bence ki Klay Thompson bile sabaha doğru açıklama yapmış. Türkiye saatiyle işte ailem Lakers'la arkadaş şey ailem Los Angeles'la arkadaşlarım Los Angeles'la hayatım boyunca bu seriyi bekliyorum. 19-0 dedin. Evet ve bu eşleşmelerde hiç Lakers yok. İlk defa Lakers'la oynuyorlar. Sen daha önce bahsetmiştin. Golden State'in playoff karşılaşması, playoff serüveninde yıllardan geçti. Son 8 sene içinde onlara sorun çıkartabilen 3 isim vardı. Bir LeBron, 2 Anthony Davis, 3 Kawhi. Ve bu 3 isimden ikisi şu anda aynı takımda ve özellikle Anthony Davis çok formda ve şu anda NBA'in bence en iyi savunmacısı konumunda güncel olarak ve reboundlarda da Looney olmasına karşın burada da Anthony Davis şu anda playofflarda en çok rebound alan ikinci oyuncu galiba. Eğer Looney onu geçmediyse yani inanılmaz bir eşleşme bizi bekliyor. LeBron James bence intikamını almak isteyecektir. Ama Curry'yi kim savunacak? Bu hani herkesin aklında bence bu soru vardır. Curry'yi nasıl savunacaklardır? Eğer Curry'e ikili sıkıştırma getirirlerse Curry topu çıkardığında nasıl bir durum ortaya çıkacaktır? Ya da Draymond Green'e çıkarsa Draymond Green boş adamı bulur illa ya da spotaya drive edebilir. Çok farklı senaryolar bizi bekliyor. Bence buradaki en kilit nokta takım ve kadrolardan ziyade Steve Kerr gibi deha bir hocanın karşısında Darvin Ham gibi ham bir hoca. Hiçbir şey yapmamış ve hiçbir şey beceremeyen bir insanın olması bence serinin en kilit noktası. Bu bence Los Angeles Lakers'a çok büyük bir eksi yazıyor. Bence burada LeBron'un ortaya koyacağı koçluk, bence LeBron'a da koç diyorum artık, saha içindeki koç, LeBron James'in koçluk performansı çok etkili olacaktır. Yoksa işler Darvin Ham'e kalırsa Los Angeles Lakers'ın işi zor. Ama şu olumlu şunu sayabilirim. Her ne kadar Kevin Looney çok iyi rebound çekse de karşıda Anthony Davis'e karşı bu kadar verimli olacağını pek düşünmüyorum. Anthony Davis bence bunu iyi parçalar yani. Biraz sözü sana bırakayım. Hızlı bir giriş yaptım sanki.
Yani hikayelerle de dolu aslında bu eşleşme. Yani zaten LeBron James Golden State eşleşmesi malum. 5 kere finallerde karşılaştılar. Yani ilk sadece bir kere LeBron James kazandı. 4 kez Golden State Warriors kazandı. Özellikle son 3 finalde de Golden State Warriors LeBron James'i mağlup etmişti. Son 2 finalde mağlup etmişti. Yani 15'te kaybetti, 16'da LeBron kazandı. 17 ve 18'de de LeBron kaybetti. Golden State Warriors kazandı. 4 final eşleşmesi, 3 mağlubiyet. Düzeltiyorum. Yani burada özellikle Kevin Durant'tan sonra pek bir şey olmamıştı. Yani rekabet olmamıştı. Yani bunun üzerine LeBron James artık sonunda başa çıkılamayacak, yani gerçekleşmesi imkansız bir galibiyet yerine artık eşit şanslara sahip iki takımın karşılaşması ve artık LeBron James intikam almak isteyecektir. Anthony Davis'in de aslında Golden State Warriors'a playofflarda mağlup olduğunu hatırlatmak lazım. DeMarcus Cousins'ın sakatlandığı playoff serisinde mesela, gerçi playoff serisinde zaten komple sakattı. Sezon içinde sakatlanmıştı. Seriyi kaçırmıştı. Golden State Warriors'a elenmişti Anthony Davis Pelicans formasıyla. Onun bir intikam isteği olacaktır Warriors'la Batı playofflarında karşılaşması üzerine. Onun haricinde D'Angelo Russell, Kevin Durant karşılığında Golden State Warriors'a gitmişti ve Warriors onu Andrew Wiggins için takaslamıştı. D'Angelo Russell'ın da bir intikam işi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım o da geçtiğimiz maçlardaki performansını devam ettirir. Yani Curry'yi kim savunacak? Curry'yi zaten savunamıyor kimse. LeBron James'in de bu konuda bir açıklaması vardı geçtiğimiz yıllarda. İşte Curry'yi durdurabilir misiniz diyor. İşte muhabir LeBron'da, pardon, Curry'yi nasıl durdurabilirsiniz diye soruyor LeBron James'e. LeBron James de beni nasıl durduruyorsanız öyle diyor. Sonra da durduramazsınız diyor. Yani burada kim kimi durduracaktan ziyade kim daha iyi takım savunması yapacak onu konuşmak lazım. Yani eski karşılaşmalara baktığımızda Golden State Warriors hep LeBron takımlarına karşı daha iyi savunmacı olan ekipti. Özellikle Iguodala, Klay Thompson, Draymond Green gibi oyuncuları sahipti. Ama şimdi daha iyi savunma takımı olan LeBron'un ekibi olacak. Anthony Davis önderliğindeki Lakers. Yani Klay Thompson'ın artık iyi bir savunmacı olmaması, Andre Iguodala'nın denklem dışı olması, Draymond Green'in de artık yeteneklerinin gerilemesi sebebiyle çok net daha iyi savunma takımı olan Lakers. Yani artık baktığın zaman Jared Vanderbilt de Curry'nin üzerine verilebilir. Dennis Schroeder belki ilk 5 başlar. Yani belki direkt Austin Reaves'i verirler. Ama şöyle düşünüyorum. Sürekli switch edecekler ve büyük ihtimalle Kevon Looney ve Draymond Green'i tamamen savunmayarak herkesi Curry'yi savunmaya odaklı bir şekilde takım savunması yapacaklardır diye düşünüyorum. Yani sence Curry'yi hadi kim savunacak diye konuştuk. Sence Anthony Davis'i nasıl savunacaklar? Draymond Green mi yoksa Kevon Looney mi başlar? Sen ne dersin?
Ya bence Draymond Green başlar. Her ne kadar Looney ribaundlarda inanılmaz performans gösterse de Draymond Green tecrübesiyle onu verir bence hoca. Ama Draymond Green'in keyfi yapabileceğini de düşünüyorum. Sabonis'e yaptıkları ortada, daha önce LeBron'a yaptıkları ortada. Bence LeBron ve Davis kendini sakınmalı bu seride. Draymond Green her an her şey yapabilir. Her ne kadar son zamanlarda bayağı arkadaş görünseler de LeBron James ile Draymond Green bu seride sürekli trash talk yapacaktır. LeBron'la Davis'i tahrik edecektir. Çok dikkatli olmaları lazım bence. Öte yandan bence LeBron şu anda seriyi hem kafasında oynamaya başlamıştır hem de iki kada oynamaya başlamış. Çünkü LeBron daha önce karşı takımlarda yeni kurulan takımlarını hep iki kada denediğini görmüştür. Basına yansımıştır ya da Instagram'da paylaşmıştır. Ya Anthony Davis'i de bence switch ve ikili sıkıştırma deneyeceklerdir. Topu ondan çıkarmaya çalışacaklardır. Yani da Curry'yi savunar. Bu tarafta LeBron'u belki bir nebze savunabilirsin. Çünkü eskisi kadar sağlıklı değil. Biraz yaşlandı. Çabuk yorulabiliyor. Ama yine LeBron bize bir doğa harikası gösterebilir bu seride. Ne kadar olur bilemiyorum. Ama burada da Davis'i savunamazsın bence. Ya dediğin gibi takım oyunu ve takım savunması burada öne çıkıyor. Ya eğer Curry'nin üçlükleri ve Golden State'in üçlüklerini kesebilirse Los Angeles, ya bence Los Angeles bir adım öne geçer. Ama yok, 7. maç Curry gibi Curry oynarsa, Golden State de Curry'ye eşlik ederse değil Los Angeles Lakers, hiç kimse bence Golden State'in karşısında duramaz. Ama o performansı 7 maçlık seride ne kadar sürdürebilirsin bilemiyorum. 7. maç olsa da diyelim, ya bence NBA tarihinin en iyi 7. maç oynayan oyuncusu var karşılarında, LeBron James. 7. maçlarda inanılmaz oynuyor. Yani istatistiği tam hatırlamadım da en yüksek yüzdeye sahip 7. maçları kapatma oranında. Yani hikayeleri çok olan bir seri. LeBron bence intikamını alacaktır. Şöyle intikam alacaktır, pardon, alacaktır değil de almak isteyecektir. Şöyle almak isteyecektir. 2015'te sakatlıklardan dolayı bir şampiyonluk verdi. 2016'da tarihin en iyi normal sezon takımına karşı 3-1'den dönüp maçı aldı, şampiyonluğu aldı ve LeBron prime dönemindeyken gidip Prime Durant'ı getirerek tarihin en iyi süper takımlarından birini karşısına çıkardılar. Bence LeBron o siz beni ancak süper takımla durdurabildiniz. Şu an süper takımımız yok. Bu sefer şartlar eşit deyip farklı bir performans ortaya koymak isteyecektir. Bundan dolayı LeBron inanılmaz bence kafasında bu seriye hazırlanıyordur diye düşünüyorum ve bu seriyi alırsa yepyeni hikayeler doğuracaktır yani NBA. Yani inanılmaz heyecanla şimdiden bekliyorum yani. LeBron James, Curry, Golden State özelinde sen ne dersin?
Lakers konusunda bu intikam mevzusundan bahsetmişken Golden State intikamlarına da biraz gelelim. 2015'te LeBron Cleveland'a döndüğünde Andrew Wiggins Cleveland'ın bir numaralı seçimiydi. Ve Andrew Wiggins'i Kevin Love için takaslamıştı LeBron James. Hatta takıma geldiğinde Andrew Wiggins'in adını dahi anmamıştı takaslanacağını bildiği için. Bunun üzerinde de Andrew Wiggins ne zaman LeBron James takımlarıyla karşılaşsa hep iyi performanslar sergiler. Hep böyle o takaslanma yükünü sırtına alıp çok agresif oynar, iyi performans sergiler. Hep olduğunun daha üzeri bir oyuncu olarak gözükür LeBron'a karşı oynadığı maçlarda. Onun da artık LeBron'a karşı birebir savunacağı, belki LeBron'a karşı bu seride neler yapacaklarını merak ediyorum açıkçası. Ve Klay Thompson'ın da babası Michael Thompson eski bir Lakers oyuncusu. Halen Lakers için çalışanlar arasında ve Klay Thompson çocukken tuttuğu takıma karşı bu seride neler yapacak göreceğiz. Onun da öyle bir açıklaması var. Geçtiğimiz saatlerde baban hangi takımı tutuyordur acaba dediğinde muhtemelen Lakers tutuyordur demişti. Lakers ve Warriors'ta sanırım 71'den beri eşleşmiyorlar. 1971'den beri. Yani o da uzun bir süre. Yani bu eşleşmede açıkçası şunu düşünüyorum. Eskiden LeBron James'i savunabilecek Klay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green, Kevin Durant ya da Harrison Barnes gibi isimler varken şu an Draymond Green'e Anthony Davis'e verdiğinizde sadece Andrew Wiggins kalıyor. Andrew Wiggins de LeBron için biraz kilo olarak çok zayıf bir oyuncu. Onun haricinde de pek bir opsiyon olmaması LeBron'u savunacak. Bu LeBron'un Golden State'e karşı oynayacağı en kolay serilerden birine de dönüşebilir. Yani özellikle takım savunmalarının da kötü olması ve Golden State kısalarının artık savunma yapabilen kısalar olmaması. Yani şunu da hatırlarız geçmiş Warriors serilerinden. LeBron James hep J.R. Smith'i ya da Kyrie Irving'i screen'e çağırıp Steph Curry'i karşısına alırdı adam değişmeleriyle. Yani şu an bunu yapabileceği hem Steph Curry var hem Jordan Poole var. Diğer oyunculara da yapabilir bunu. Yani özel Dante DiVincenzo'ya karşı hücum edebilir. Yani Andrew Wiggins zaten Andre Iguodala kadar iyi bir savunmacı değil. Ona direktman hücum etmekte çok sıkıntı yaşamaz. Yani LeBron James'in tekrar o eski günlerdeki gibi domine edebileceği bir seri olabilir. Yani bunun haricinde bir de Golden State Warriors'ı play-in karşılaşmasında devirmişlerdi. Golden State Warriors da malum o playoff'u kaçırmıştı ya da 8. sıradan girmişti. Yani o seneki mağlubiyetin intikamını da almak isteyebilir Golden State Warriors. Yani çok fazla hikayeyle dolu bir seri. Yani sen bu serinin galibinin kim olacağını düşünüyorsun?
Ya ben dünkü maçtan önce sorsan Los Angeles Lakers derdim ama şu an ben yani böyle kararsız gibiyim yani. Bu mu alır, bu mu alır dedim, ancak şarta bağlı söyleyeyim sana. Curry'yi ya savunmada öne çıkan alır gibi duruyor. Ya bu da eğer Los Angeles savunmada öne çıkarsa Los Angeles Lakers 4-2 ya da 4-3 alacaktır, ama savunmada Curry'yi durduramazlarsa bu sefer işler tam tersine gidip Golden State alacaktır, ki bence buradan çıkacak takım NBA finallerine gidecektir. Öyle düşünüyorum. Senin tahminin?
Ben her türlü Lakers kazanacak diye düşünüyorum. Çünkü yani eşleşmelere baktığımda daha çok durdurulamayız oyuncu ve eşleşme olarak Lakers'ın avantajı var. Çünkü Steph Curry'yi bir şekilde 5 kişi de savunsan yani bir şekilde sorun yaratacak sana, ama karşı tarafta da Anthony Davis'i durdurabilecekleri soru işareti. Anthony Davis haricinde LeBron James var. LeBron James'i durdurabilmeleri daha büyük soru işareti. Yani Klay Thompson eski Klay Thompson değil. Özellikle savunma anlamında. Jordan Poole yani çok kötü bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz seneye oranla özellikle. Playoff'larda da çok iyi değil. Yani Golden State Warriors'ın yine Andrew Wiggins geçtiğimiz playoff'larda çok iyi performans sergilemişti. Warriors'ın en iyi ikinci oyuncusuydu. Ama o da sezonun büyük bir bölümünü kaçırdı ve ne kadar formda olacak, ne kadar katkı verebilecek, o da bir soru işareti. Draymond Green'in zaten sağ içi sağ dışı olayları malum, hep bir sıkıntı yaratabilir. Özellikle Draymond Green'i zaten hiç savunmayacaktır Lakers. Hani Russell Westbrook'a nasıl savunma yapılıyorsa ligde, Draymond Green'e de aynı şekilde savunma yapacaklarını düşünüyorum. Özellikle LeBron James'i Draymond Green'e verip biraz savunmada LeBron James'i nasıl söyleyeyim biraz dinlendirebileceklerdir ve yardım savunmasından faydalanacaklardır. Ayrıca şunu da yapabilirler. Curry, Draymond Green pick and roll'una karşı yine LeBron James'i direktman switch ederek Steph Curry'nin üzerine de verebilirler. LeBron da bunu zaman zaman yapabilecek bir oyuncu. Curry'yi çeşitli pozisyonlarda durdurabilecek bir oyuncu. Yani şu an eşleşmelere baktığımda avantajlı tarafın Lakers olduğunu düşünüyorum, ki Lakers'ın yan parçalarında da hani hep soru işareti olan oyunculardı, playoff tecrübelerin çok olmamasından kaynaklı, ama Austin Reaves gibi bir ekstra hücum oyuncusu, ekstra top yönlendirici işleri çok değiştirecek. Eğer D'Angelo Russell formunu devam ettirebilirse, Rui Hachimura formunu devam ettirebilirse, Jared Vanderbilt'in savunması çok önemli olacak. Yani belki direktman Curry'nin üzerine de verebilirler. Yani o da iyi savunmasını devam ettirebilirse Lakers'ın daha derin bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ve en iyi iki oyuncusu da Golden State'te Curry'ye karşı üstünlük gösterecek diye düşünüyorum ben. Neler eklersin?
Şu noktaya değinmek isterim. Sen ne düşünüyorsun? Senin fikirlerini de merak ediyorum. Ya özellikle 2015 Cleveland serüveninden 2018'e kadar LeBron James playofflarda sahadayken takım daima artı yazardı. Ama LeBron kenara geldiğinde özellikle Golden State eşleşmelerinde Kyrie Irving olmasına rağmen takım sürekli eksi yazıyordu. Ama bu sefer Los Angeles Lakers ilk turda gördük ki LeBron ne zaman kenara gelse Rui Hachimura genellikle LeBron yerine oyuna giriyor. Bazen Tony Brown da girebiliyor. Bu LeBron'un yokluğunu neredeyse hiç aratmıyor. Yani Rui Hachimura hatta Los Angeles Lakers taraftarlarına bebek kavay diyorlar. Çok iyi performans sergiliyor. Ya bu konuda da bence LeBron eli biraz daha güçlü. Çünkü LeBron daha önceki serilerde 40 dakika, 44 dakika, 46 dakika hatta 51 sayı attığı Golden State maçında 48 dakika sahada kalmıştı. 6 bir 5. maç 2017'de full sahada kalmıştı. Ya bu yaşında Rui Hachimura'yı bu seviyeye getirmeleri bence çok büyük bir şans onlar için. Rui Hachimura da X faktörlerden biri olabilir bu seride. Dediğin gibi yan parçalardan Austin Reaves, Vanderbilt. Ha bir de şu var, şu noktaya hiç değinmedik. Eğer Malik Beasley'i forma sokabilirlerse, şut sokabilirse Malik bizde inanılmaz bir artı olarak yansır bu Lakers cephesine. Çünkü üçlüklerde bayağı sıkıntılı bir ekip noktasında. LeBron da henüz şutunu bulamadı. Üçlük sokamıyor. Eğer Malik Beasley maç başına 2-3 üçlük sokarsa çok büyük bir fark yaratır. Çünkü Malik Beasley olmadan bu seri Memphis serisini kazandılar. Yani bir de Malik Beasley'i devreye sokarlarsa 10-15 dakika oynayıp 2-3 üçlük atarsa çok iyi olur. Çünkü Klay Thompson, Curry, Wiggins, Jordan Poole gibi şütörlere karşı hatta Vincenzo bile üçlük sokuyor. Çok öyle bir artıları var. Bu Los Angeles Lakers için bulunmaz bir ilmiyet olabilir eğer Malik Beasley'i de eklerlerse bu geniş rotasyona. Dediğin gibi rotasyon açısından Lakers çok şanslı. Rui Hachimura gibi LeBron'un yedeği var. Austin Reaves ile Klay Thompson'ın eşleşmesi de ilginç olabilir. Klay Thompson'a karşı foul alabilir mi bilemiyorum. Çünkü çok foul almayı seven bir oyuncu. Yani şu konuda hiç senin fikrini merak ediyorum. Darvin Ham, Steve Kerr eşleşmesi nasıl olur koçlar? Yani Darvin Ham bu serinin ağırlığını kaldırabilir mi? Bir de şunu sorayım sana. Rui Hachimura dedik hakkında ne düşünüyorsun LeBron'un yedeği olması konusunda?
Ya bu maçtan çıktığında eksi yazma artı yazma mevzusu maç içindeki. Şu an eskiden hani LeBron hep sahadayken LeBron takımı artı da olur. Çıktığında da büyük farklar oluşurdu. Şu an aynı durum Lakers'ta Anthony Davis için geçerli. Anthony Davis sahada olduğunda Lakers hep artıda ve sahadan çıktığında da ekside. Yani burada zaten LeBron James ve Anthony Davis'ten biri her zaman Lakers'ta sahada oluyor. Yani rotasyonu buna göre ayarlıyor Darvin Ham. Yani şu an LeBron James'in Warriors'a karşı tecrübesi ve Anthony Davis'in şu anki dominant oyunuyla o LeBron'un eskiden karşılaştığı çıktığında oyundan çıktığında hep eksi yazma durumu Anthony Davis bunu toparlayacaktır. Şu an asıl soru işareti Anthony Davis'in sahada olmadığı süre zarfında LeBron James'in yanında 5 numarada oynayacak olan kişiyle birlikte Lakers artık o süreleri nötrleyebilecek mi? Yani özellikle 5-10 sayı gibi farklar mı oluşacak? Yoksa Lakers ya artıda olacaksa zaten seri onlar için kolay geçer. Ya da 1-2 sayı farklarla geçilecekse Anthony Davis'in bench'te oturduğu süre zarfı yine Lakers'ın avantajını olacaktır. Yani ben Anthony Davis ve LeBron James'in bu seriyi çözeceğini düşünüyorum. Lakers da bu sezon Golden State Warriors'a karşı hep iyi performanslar sergiledi. Yanılmıyorsam son 3 maçı da kazandı Lakers. Yani bu seri en eğlenceli ikinci tur serisi olacak diye düşünüyorum. Özellikle yani geçtiğimiz hikayelerini de baz alacak olursak.
Evet. Ayrıca şu da var. Los Angeles son maçını Golden State'ten 2 gün önce oynadı ve daha fazla dinlenme şanslarına da sahipler. Yani bu da önemli bir etken. Curry'nin de yaşı 35'i bulmuş, Klay Thompson, Draymond Green de yaşlanmışken LeBron James de yaşlı. Bu bence Los Angeles Lakers için bir artı. Küçük bir ayrıntı bence yani. Katılır mısın bilmem.
Bir de şu var. Hani Dylan Brooks mevzuları yaşanmıştı Memphis serisinde. Brooks ben ayıları dürterim falan filan gibi açıklamalarda bulunmuştu. Golden State Warriors'ta Dylan Brooks'u çok iyi anlayan bir isim var. O da Klay Thompson. O da 2016 yılında Golden State Warriors 3-1 öndeyken ayıyı bizzat dürtmüştü. LeBron incindi gibi hisleri incinde gibi bir açıklamada bulunmuştu. LeBron da bunu duyduktan sonra kahkahaya boğuldu basın toplantısında. Sonraki 3 maçı kazanmıştı. Yani Klay Thompson geçtiğimiz günlerdeki Dylan Brooks durumuna düşmüştü 2016 yılında. Şimdiki seride neler yaşanacak merakla bekliyoruz. Draymond Green yine neler yapacak? Yine çirkeflik anlamında şov yapacaktır. Birinin eline, birinin gözüne sokacaktır, bir şey yapacaktır, birilerini tekmeleyecektir. Her türlü işi deneyecektir. Yani her türlü çok güzel bir eşleşme olacak diyebilirim ben.
Evet.
Eklemek istediğim bir şey var mıydı bu seriyle ilgili?
Bu seriyle dediğim gibi Los Angeles Lakers savunmada kalırsa 4-2 alacaktır. Bir de diğer seride fark ettiysen LeBron James hiç 30 sayıya ulaştı mı bilmiyorum. 30 sayıya ulaşmadan seri kazandı yani 4-2. Yani inanılmaz bir şey bu yaşta LeBron'un böyle bir takımda oynaması. Öte yandan yani pek konuşulacak hemen her şeyi konuştuk. Bir de LeBron James'in guardlık hikayesinde en azılı 3 düşmanı listesi yapsak, birinci sıraya Golden State ve Curry'i koyarız. İkinci sıraya Boston'ı koyarız. Üçüncü sıraya Durant'ı koyarız. Eğer LeBron James bir kere daha yazmak istiyorsa sırasıyla, eğer Durant final çıkarsa tabii konferans finaline, Curry, Durant ve olası finalde de Boston eleyip şampiyon olursa tarihindeki tüm rakiplerini eleyerek kazandığı bir şampiyonluk olabilir. Yani bu da ilginç bir şey, olasılık. Ki zaten Boston Lakers finali sezon şey playoff başında %5'lerdeyken şu an %25'lere çıktı. En son şunu söyleyeyim, senin de fikirlerini merak ediyorum bu LeBron case konusunda ve rakipleri konusunda. Curry, Durant, Boston.
Yani tabii LeBron James'in birçok görkemli playoff serüvenine şahit olduk. Yani bu da dediğim gibi Curry, Kevin Durant ve Boston Celtics'le sırasıyla eşleşip şampiyon olması da artık kekin üstündeki çilek gibi bir şey olur. Yani Memphis de aslında çok kolay bir birinci tur rakibi değil. Özellikle zaten ikinci sıra takımıydı. Bunun üzerine geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors, Curry'nin hala gücünün zirvesinde olduğu bir Warriors. Onun üzerine yani ya Phoenix ya da Denver, ya iki MVP olmuş Nikola Jokic'e karşı ya da tarihin en iyi oyuncularından olan Durant'a karşı, Devin Booker'a karşı yani sırasıyla bu rakipleri geçmeleri çok müthiş bir playoff serüveni olur. Hatta şu da var, LeBron James 21 playoff'ta 20 farklı takımı mağlup etti. Seri dışına itti ve önümüzdeki turda Phoenix'le eşleşir ve NBA finallerine çıkarsa rekoru da sahip olmuş olacak. Şu an Derek Fisher ve Robert Horry ile beraber paylaşıyor bu rekoru. Eğer Phoenix Suns'ı da elerse önümüzdeki turda Golden State Warriors'ta geçtikten sonra bu rekorun da tek sahibi olacak. Yani açıkçası doğuda şu an çok fazla bir rakip kalmıyor gibi. Çünkü Boston, Philadelphia birbirlerini götürecek. Philadelphia zaten Joel Embiid bir soru işareti. Yani Boston'ın önü çok açılmış durumda. Eğer Jimmy Butler bir kez daha hepimizi şaşırtmazsa, tek başına NBA finallerine taşınmazsa Miami'yi, doğudan Boston Celtics gelecek gibi duruyor. Şu an güç dengeleri batıya kaymış durumda. Çok güçlü 4 takım var. Golden State Warriors, Lakers eşleşmesinin galibi, Phoenix, Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek ve yani gerçekten bir batıda kan banyosu yaşanacak diyebiliriz. Sen kim çıkar diye düşünüyorsun NBA finaline batıdan?
Şu senaryoda, konuştuğumuz senaryolar üzerine düşünürsek, Phoenix'in şu an çözüm üretmesi lazım. Denver çok formda. Los Angeles Lakers çok formda. Golden State'li Curry gaza gelmiş durumda. Lakers çıkar gibime geliyor. Tabii Golden State'i geçmesi lazım zaten. Bence Lakers diyorum. Lakers Boston çok uzak değil. Tabii Butler da gelirse 2020 Bubble'ın revanşını ister. Lakers Miami ya da Lakers Boston. Öte yandan bir sürpriz olursa Denver'da çıkabilir. Denver'da Lakers'a sorun çıkartır mı düşünüyorum. Ya, çok iddialı bir söylem olacak ama LeBron James ve Anthony Davis sağlıklı kaldığı senaryoda her türlü Lakers diyorum. En son bunu söylemiş olayım. Lakers Boston finali bizi bekliyor. Ta 1 Mayıs'ta söyleyeyim bunu. Haziran'da bakarız.
Anda katılıyorum. Lakers yani her şeye rağmen bu sezon yine final görecek gibi gözüküyor. Hani çok önemli rakipleri, çok güçlü rakipleri var Batı'da. NBA finalinde de Boston yine çok güçlü bir rakip. Ama ben de Lakers'ın finale çıkacağını düşünüyorum. Özellikle bu Anthony Davis'le, bu LeBron James'le ve etrafındaki rol oyuncularının da hiç olmadığı kadar formunda ve güçlü olmasıyla. Yani her şey, her ihtimal artık Lakers'ı gösteriyor gibi geliyor bana. O
Evet.
zaman ekleyeceğim bir şey var mı?
Şu anda yok. Lakers Boston finali bizi bekliyor. Umarım sağlıklı LeBron ve Davis kalırsa.
Evet, umarız playofflarda artık sakatlıksız belasız bir seriler geçer ve NBA finallerine kadar da çok güzel seriler izleriz derim diyelim. Ağzına sağlık, yine her şeyi konuştuk, her şeye değindik. NBA playofflarıyla kalın, NBA günlükleriyle kalın, gözyaşı damlasıyla kalın, hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.